Ayrım 8, Dreyfus olayı, Emil Zola, sayfa 90. Jüriye bildiri. Bu sayfalar 22 Şubat 1898 günü L'Aurore, Şafak gazetesinde yayınlanmıştır. Bu satırları bir önceki gün, yani 21 Şubat'ta bana hüküm giydirmesi gereken jüri önünde okudum. 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'na açık mektubum çıktığı gün Millet Meclisi 122'ye karşı 312 oyla hakkımda kovuşturma açılmasını kararlaştırdı. Ayın 18'inde Savaş Bakanı General Biyo şikayet dilekçesini Adalet Bakanı'na verdi. 20 Ocak'ta mahkemenin çağrısını aldım. Cumhurbaşkanına yazdığım mektupta yalnızca 15 satır üzerinde duruyordu. Duruşmalar 7 Şubat'ta başladı ve 23 Şubat'a kadar 15 oturum yapıldı. 23 Şubat günü 1 yıl hapis ve 3000 frank para cezasına mahkum oldum. Şunu da anımsatmalıyım. 21 Ocak günü 3 yazı uzmanı da Bay Belhom, Bay Varinar ve Bay Kurat ayrıca kendilerini lekelediğim savıyla beni mahkemeye verdiler. Sayın jüri üyeleri, Millet Meclisi'nin 22 Ocak'taki oturumunda Bakanlar Kurulu Başkanı Bay Melin, kendisini destekleyen çoğunluğun çılgınca alkışları arasında orduyu savunmak görevini verdiği 10 yurttaşa güvendiğini açıkladı. Bay Melin sizden söz ediyordu baylar. General Biyo verilmiş bir mahkeme kararına tartışmasız saygı gösterilmesi konusunda meclis kürsüsünden astlarına askeri yönerge vererek binbaşı Esterhazy'yi temize çıkarmakla yükümlü savaş konseyine kararını nasıl önceden yazdırdıysa, Bay Melin de beni orduya hakaret etmekle suçlayarak orduya saygı adına bana hüküm giydirmenizi emretmek istemiştir. Namuslu kişilerin vicdanlarına seslenerek devlet büyüklerinin ülkemizin adaletine yaptıkları bu baskıyı haber veriyorum. Özgür bir ulusu küçük düşüren iğrenç siyasal huylardır bunlar. İtaat edip etmeyeceğinizi göreceğiz baylar. Şu var ki benim Bay Melin'in isteği üzerine önünüzde bulunduğum doğru değildir. O ancak büyük bir bunalım içinde, durmadan yol alan gerçeğin atacağı yeni adımdan korktuğu için bana karşı kovuşturma açılması zorunluluğuna boyun eğmiştir. Bunu herkes biliyor. Şu anda önünüzde bulunuyorsam kendim böyle istediğim içindir. O karanlık, o korkunç olayın kurulunuza getirilmesine kendim karar verdim. Fransa'nın her şeyi bilmesi ve kararını söylemesi için Fransız adaletinin en yüksek, en dolaysız gücü olarak sizi isteyerek seçtim. Eylemimin başka bir amacı yoktur. Kişiliğim hiçbir önem taşımıyor. Kendimi asla esirgemiyorum. Yalnızca ordunun onurunu değil, aynı zamanda tüm ulusun tehlikede olan onurunu da elinize bıraktığım için mutluyum. Vicdanlarınız henüz büsbütün aydınlanmamışsa beni bağışlayacağınızı umarım. Bu benim kusurum olamaz. Size tüm kanıtları getirmeyi istemekle, yalnızca sizi yetkili saymakla hayale kapıldığım anlaşılıyor. Size sağ elle verilmiş gibi görünenler sol elle geri alınmaya başladı. Yargı yetkiniz kabul edilmiş gibi gösteriliyordu ama savaş konseyi üyelerinin öcünü almakta size güvenilmekle birlikte başka bir takım subaylar mahkemenizin de üstünde dokunulmaz kalıyorlardı. İki yüzlülüğün saçmalığıdır bu. Bundan açıkça anlaşılıyor ki sağduyunuzdan korkulmuştur. Bizim her şeyi söylememize, sizin de her şeyi yargılamanıza olanak vermenin tehlikesi asla göze alınamamıştır. Skandalı sınırlamak istediklerini ileri sürüyorlar. Bu skandal konusunda davayı bilmenizi, sizin kişiliklerinizde halkın yargıç olmasını, amacına yönelik eylemim konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bir de davanın değişik biçimde yeniden ele alınmasını kabul edemeyeceklerini öne sürüyorlar. Böylece içlerindeki amansız korkuyu sizin yüce denetiminizden duydukları korkuyu itiraf ediyorlar. Yasayı tümüyle siz temsil ediyorsunuz. Oysa seçilmiş kişilerden oluşan yargı kuruluna ilişkin yasa benim istediğim, iyi yurttaş olarak derinden saygı duyduğum yasadır. Her şeyden önce sizi maskaraya çevirmek amacını güden karanlık yargılama yönteminin karşısındayım. Sizi düşündüğüm biçimde eksiksiz aydınlatmak güç ve olanağını bulamadan işlerinizden alıkoymakta özürlüyüm baylar. En büyük isteğim açıklık, tam bir açıklıktır. Bu duruşmalar size göstermiştir ki koyu karanlığın olağanüstü inatçı iradesine karşı adım adım savaşmamız gerekmektedir. Gerçeğin her parçasını kurtarmak için çarpışmak zorunda oldu. Her şey üzerinde tartışıldı. Tüm kapılar bize kapandı, her şey reddedildi. Bildiklerimizi kanıtlamamıza engel olmak amaç ve umuduyla tanıklarımıza gözdağı verildi, baskı yapıldı. Ve biz sırf sizin için, vicdan azabı çekmeksizin karar verebilirsiniz diye size kanıt sağlamak için vuruşmaktan geri durmadık. Çabalarımızı hesaba katacağınızdan emin bulunuyorum. Zaten davaya epeyce açıklık da sağlanabilmiştir. Tanıkları dinlediniz, avukatımı da dinleyeceksiniz. O size gerçek öyküyü, herkesi çıldırtan ve hiç kimsenin bilmediği öyküyü anlatacak. Artık içim rahat, gerçeği biliyorsunuz şimdi. Gerçek etkisiz kalmayacaktır. Bay Melin size ordunun şerefini emanet etmekle vereceğiniz kararı dikte ettiğini sandı. Ben de ordunun şerefi adınadır ki adaletinize sesleniyorum. Bay Melin'i kesinlikle yalanlıyorum, orduya hakaret etmedim. Aksine silahlı ulusa tehlike baş gösterir göstermez ayaklanacak ve Fransız yurdunu savunacak olan sevgili Fransız askerlerine sevgimi saygımı söyledim. Komutanlara askerlerimizi gereğinde zafere götürecek olan generallere sataştığım da uydurmadır. Savaş Bakanlığı şubelerinden birkaç kişi tutum ve davranışlarıyla ordunun saygınlığını zedelediyse bunu söylemek tüm orduya sataşmak mıdır? Orduyu her türlü lekelemelerden kurtarmak, yenik düşmemize yol açan yanılgıların yeniden baş gösterip bizi yeni bozgunlara sürüklememesi için tehlike çığlığı atmak, iyi yurttaş olarak görevimizi yerine getirmek değil de nedir? Bununla birlikte kendimi savunmuyorum. Zorunlu olan eylemimin yargılamasını tarihe bırakıyorum. Ancak şunu kesin olarak söylüyorum. Yazdığı iğrenç mektuplardan sonra binbaşı Esterhazy'yi jandarmaların kucaklamasına olanak verilmesi orduyu elbette lekeler. Yine kesinlikle belirtiyorum. Bir takım haydutlar her gün bu yiğit ordunun onuruna saldırmaktadırlar. Onlar orduyu savunmak bahanesiyle suçlulara alçakça ortaklık ederek onu kirletmekte, Fransa'nın yeni elde ettiği iyi ve yüce nitelikleri süpürüp götürmektedirler. Şunu bir kez daha açıklıyorum. Bir yandan yaşasın ordu diye bağırıp, öte yandan Yahudilere ölüm narazı atanlar, bu büyük ulusal orduyu asıl küçük düşürenlerdir. Onlar yaşasın Esterhazy diye bağırmışlardır. Hey yüce tanrım! Sen Louis'lerin, Bayarların, Kondelerin ve Hoşların halkı, yüz büyük zafere sahip olan halk, Cumhuriyet ve İmparatorluk döneminin büyük savaşlarının halkı, gücüyle, iyiliğiyle ve yüce gönüllülüğüyle tüm dünyanın gözünü kamaştıran bu halk, yaşasın Esterhazy diye bağırıyor. Ancak gerçek ve adalet için göstereceğimiz çaba ile temizlenebilecek bir yüz karasıdır bu. Düzenlenen efsaneyi biliyorsunuz. Dreyfus yanılmayan 7 subay tarafından adalete ve yasalara uygun biçimde mahkum edilmiştir. Ona hüküm giydiren subayların yanıldığından kuşkulanmak bile orduya hakaret sayılmıştır. Dreyfus kendisinden öç alan bir vicdan işkencesi içinde büyük cinayetinin cezasını çekmektedir. Ve o Yahudi olduğuna göre hemen bir Yahudi örgütü kurulmuştur. Uluslararası vatansız bir lonca. En küstahça önlemlere başvurarak haini kurtarmak amacıyla yüzlerce milyonluk bir paradan yararlanan lonca. Bundan dolayı bu lonca vicdanları satın alabilmiş, Fransa'yı öldürücü bir karışıklığa sürükleyerek cinayet üstüne cinayet işlemeye koyulmuştur. Fransa'yı düşmana satmaya, Avrupa'yı genel bir savaşa sürüklemeye kararlıdır. Tüyler ürpertici tasarısından asla vazgeçmeyecektir. İşte gördüğünüz gibi her şey son derece basit, hatta çocukça ve budalaca. Ama iğrenç basını zavallı halkı aylardan beri bu zehirli ekmekle beslemektedir. Bu durum karşısında yıkıcı bir bunalıma tanık olursak hiç şaşmayalım. Çünkü bu ölçüde ahmaklık ve yalan ekilince mutlaka çılgınlık biçilir. Hiç kuşkusuz baylar, şimdiye dek bu masalla yetindiğiniz kanısına kapılıp sizi küçük düşürmek istemem. Sizi tanıyorum, kimler olduğunuzu biliyorum. Siz Paris'in, benim büyük Paris'imin, doğduğum sonsuz bir sevgiyle bağlandığım, öğrenimimi yaptığım ve aşağı yukarı 40 yıldan beri anlattığım kentin yüreği ve sağduyususunuz. Şu anda zihinlerinizden neler geçtiğini de biliyorum. Çünkü sanık olarak bu sandalyeye oturmadan önce orada, sizin oturmakta olduğunuz sırada yer aldım. Siz halk oyunu temsil ediyorsunuz. Topluca akla uygun çağrıyı ve adaleti getirmeye çabalıyorsunuz. Birazdan kararınızı vereceğiniz salonda düşüncem ve mantığım da sizin yanınızda bulunacak. Eminim ki yurttaşlar olarak kendi çıkarlarınız doğrultusunda karar vermeye çaba göstereceksiniz. Doğallıkla size göre bu çıkarlar tüm ulusun da çıkarlarıdır. Yanılabilirsiniz. Ama öyle olsa bile kendi yararınızı sağlamakla, herkesin yararını sağladığınız düşüncesiyle yanılacaksınız. Sizi akşamları aileleriniz arasında, lambanın altında görüyorum. Dostlarınızla yarenlik ettiğinizi duyar gibiyim. Atölyelerinizde, dükkanlarınızda, yanınızda bulunuyorum. Hepiniz çalışan insanlarsınız. Kiminiz tüccar, kiminiz sanayici, birkaçınız serbest meslek sahibi. Ve hepiniz olayların aldığı üzücü durumdan dolayı haklı olarak kaygı duyuyorsunuz. Bugünkü bunalım her bakımdan bir yıkım haline gelme tehlikesi gösteriyor. Gelirler düşüyor, ticaret işlemleri gitgide zorlaşıyor. O denli ki buraya, bu gidişe bir son verilmesi gerektiği düşüncesiyle geldiniz. Düşündüklerinizi yüzlerinizden okuyorum. Siz birçok kimsenin kanısını taşımıyorsunuz. Birçokları şöyle düşünüyorlar. Bir suçsuzun şeytan adasında oluşundan bize ne? Bir kişinin çıkarı için koca bir ülkeyi karıştırmaya değer mi? Oysa siz her şeye karşın bizlerin, yani gerçeğe ve adalete susamışların coşkusunun çok pahalıya ödetildiği kanısındasınız. Bizi tüm köleliklerle suçlamanın insafsızlık olduğunu düşünüyorsunuz. Ve eğer bana hüküm giydirirseniz baylar, aslında yargınızın dayanağı sizinkileri yatıştırmak isteği olacaktır. Durumun gereği olarak beni cezalandırmakla Fransa'nın çıkarlarına zararlı olduğuna inandığınız bir hak davası kampanyasını durduracağınızı düşünebilirsiniz. Şu var ki böyle bir kanıya dayanarak karar verirseniz kesinlikle yanılırsınız baylar. Beni cezalandırmakla ancak yüceltmiş olursunuz. Gerçek ve adalet uğruna acı çeken kişi ulu ve kutsal bir varlık olur. Yüzüme bakınız baylar, satılmış yalancı ve hain görünüşü var mı bende? Öyleyse bu davranışımın amacı nedir? Ne siyasal hırsım ne de yobazca tutkum var. Ömrü çalışmakla geçmiş, yarın yine safına dönüp görevini aralıksız sürdürecek olan özgür bir yazarım ben. Bana İtalyan diyenler de ahmak kimselerdir. Ben bir Fransız anadan doğdum. Beauce'da bu güçlü toprağın köylüleri olan büyük annem ve büyük babam tarafından yetiştirildim. Babamı 7 yaşımdayken yitirdim. İtalya'ya ancak 54 yaşımdayken ve bir kitaba belge toplamak için gittim. Bununla birlikte babamın Venedik'ten, eski ünü tüm anılarda övülen o parlak kentten oluşu dolayısıyla büyük bir gurur duymama tüm bunlar engel değildir. Şu da var, eğer Fransız olmasaydım bile Fransız diliyle yazılmış 40 cilt kitabımın milyonlarca adedini tüm dünyaya yaymış olmam beni Fransa'nın şan ve şerefine yararlı bir Fransız haline getirmeye yetmez mi? Sözün kısası kendimi savunmuyorum ama beni cezalandırmakla talihsiz ülkemizde düzeni yeniden sağlayacağınıza inanıyorsanız büyük bir yanılgıya düşüyorsunuz demektir. Anlamıyor musunuz ki bugün ulus karanlık içinde bırakılmaktan, bu konuda sürdürülen inattan acı çekmekte, düşürüldüğü kuşkudan bunalmaktadır. Devlet adamları hata üstüne hata işlemektedirler. Bir yalan başka bir yalanı gerektirmektedir. Böylece birikim korkunç bir hal almaktadır. Bir adli hata işlenmiştir. O günden beri bu hatayı gizlemek için her gün sağduyuya ve doğruluğa karşı yeni bir suikast gerekmiştir. Bir suçsuzun hüküm giymesi bir suçlunun temize çıkmasına yol açmıştır. Ve işte bugün benim de hüküm giymem istenmektedir. Neden mi? Yurdu bu tüyler ürpertici yolda görmekten duyduğum acıyı haykırdığım için. Öyleyse bana hüküm giydiriniz. Ama bununla bir hata daha işlenmiş olacak, ötekilere eklenecek olan bu hatanın ağırlığını tarih önünde siz taşıyacaksınız. Üstelik benim hüküm giymem istediğiniz ve hepimizin istediği huzuru getirmek yerine yeniden öfke ve düzensizlik tohumu olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bir kez daha söylüyorum, bardak dolmuştur, taşırmayınız. Ülkemizin geçirmekte olduğu korkunç bunalıma nasıl doğru teşhis koyamazsınız? Skandalın yaratıcıları olduğumuz söyleniyor. Gerçeği ve adaleti sevenlerin ulusu allak bullak ettikleri, onu ayaklanmaya ittikleri öne sürülüyor. Aslında toplumla alay etmektir bu. General Bio'yu ele alalım. General Bio 18 aydan beri uyarılmamış mıdır? Albay Picquart davanın yeniden gözden geçirilmesi konusunu onun ele alması, fırtınanın kopmasına ve her şeyin altüst olmasına meydan vermek istemiyorsa, bunu mutlaka yapması gerektiğini ısrarla belirtmemiş midir? Bay Schörer Kestner ona Fransa'yı düşünmesi, ülkemizi böyle bir yıkımdan sakınması için yaşlı gözlerle ona yalvarmamış mıdır? İktidardakiler siyasal çıkarlara kapıldılar. Oysa biz her şeyi kolaylaştırmak, her şeyi yumuşatmak istedik. Bugün ülkemiz güç durumda bulunuyorsa hata iktidarındır. O iktidar ki suçluları korumak istediği ve siyasal çıkarlara kapıldığı için her şeyi reddetmiş, her şeyin aydınlanmasını önleyecek kadar güçlü olduğunu sanmıştır. İlk günden beri karanlıktan yana manevra çevirmiştir. Onun için vicdanların düştüğü çılgın karmaşanın tek sorumlusu odur. Dreyfus davası. Baylar, bu dava bugün pek küçük kalmıştır. Onun çıkardığı korkunç sorunlar karşısında o pek önemsiz, pek uzakta bulunmaktadır. Artık Dreyfus davası yok. Bundan böyle Fransa'nın hala insan hakları Fransası olup olmadığını bilmemiz söz konusudur. Fransa hala dünyaya özgürlüğü getiren, adaleti getirmesi gereken ülke midir, değil midir? Sorun bu. Biz bugün de en soylu, en kardeşçe davranan, en yüce gönüllü halk mıyız, değil miyiz? Doğruluk ve insanlık alanında Avrupa'ya yayılan ünümüzü koruyacak mıyız? Şimdiye dek tüm kazandıklarımız bunlar, değil midir? Ve şimdi her şeyimiz söz konusu olmuyor mu? Gözlerinizi açınız ve iyice anlayınız ki böyle bir kargaşaya düşmek için Fransız ruhunun korkunç bir tehlike karşısında en ulaşılmaz derinliklerine değin sarsılmış olması gerekir. Manevi yaşamı tehlikeye düşmeyen bir ulus asla böylesine allak bullak olamaz. Yaşadığımız dönem olağanüstü önem taşıyor. Ulusun kurtuluşu söz konusudur. Bunu anladığınız anda baylar, bir tek çıkar yol olduğunu sezinleyeceksiniz. O da gerçeği söylemek, adaleti yerine getirmek. Aydınlığı geciktirecek olan her şey, karanlığa karanlık katacak olan her şey, bunalımı uzatmaktan ve ağırlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. İyi yurttaşların, bunalımı sona erdirmek gereğini duyanların görevi, her şeyin açıklığa kavuşmasını istemektir. Artık bunu düşünecek kadar kalabalığız. Edebiyat, felsefe ve bilim adamları her yanda akıl ve sağduyu adına ayağa kalkıyorlar. Dış ülkelerden tüm Avrupa'yı saran ürpertiden söz etmiyorum. Bununla birlikte bilinmesinde yarar var. Yabancı ülkelerin hepsi de mutlaka düşman değildir. Yarın hasım olabilecek uluslara değinmeyelim. Ama müttefikimiz Büyük Rusya, ama küçük ve yüce gönüllü Hollanda, ama kuzeyin tüm cana yakın halkları, ama Fransız dilini konuşan ülkeler İsviçre ve Belçika. Neden tüm bu ülkelerin yürekleri kardeşçe acılarla dolup taşıyor? Sınırdan öteye geçtiğiniz zaman adalet ve insanlık alanındaki efsanevi ününüze artık hiç kimsenin dostça gülümsememesini istiyor musunuz? Ne yazık ki baylar, birçokları gibi belki siz de Dreyfus'un suçsuz olduğu konusundaki kanıtın umulmadık yıkım halinde gökyüzünden tıpkı bir yıldırım gibi inmesini bekliyorsunuz. Gerçek çoğu zaman bu tutumla ortaya çıkmaz. Biraz araştırmayı ve biraz bilgi edinmeyi gerektirir. Kanıtın nerede bulunabileceğini çok iyi biliyoruz ama bunu ruhlarımızın derinliklerinde saklıyoruz. Duyduğumuz yurtseverce korku, ordunun şerefi bir yalana bağlandıktan sonra bir gün ortaya çıkacak kanıtla inecek tokattandır. Şunu da açıkça belirtmek isterim. Kimi elçilik mensuplarını tanık olarak gösterdiysek de burada anılmamalarını önceden kesinlikle istedik. Gözü pekliğimiz gülümsemeyle karşılandı. bu konunun Dışişleri Bakanlığı'nda da gülümsemeyle karşılanmış olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü orada durum anlaşılmış olsa gerek. Biz tüm gerçeği bilenlere bizim de her şeyi bildiğimizi söylemek istedik yalnızca. Bu gerçek şimdi elçiliklerde dolaşıyor, yarın onu herkes öğrenecek. Bugün aşılmaz formalitelerle saklanan gerçeği gidip bulunduğu yerde aramamız olanaksızdır. Her şeyi bilen ve bizim gibi Dreyfus'un suçsuzluğuna inanan hükümet istediği anda ve tehlikesizce tanıkları bulabilir ve sonuçta bu tanıklar her şeyi aydınlığa kavuşturabilirler. Dreyfus suçsuzdur. Bu konuda and içerim. Bunun için yaşamımı, şerefimi ortaya koyarım. Bu görkemli anda insanlığın adaletini temsil eden bu mahkemenin önünde, sizin önünüzde sayın jüri üyeleri, ulus adına burada bulunan sizlerin ve tüm Fransa'nın ve tüm dünyanın önünde and içiyorum ki Dreyfus suçsuzdur. 40 çalışma yılım adına bu emeğin bana sağladığı yetkiyle and içiyorum ki Dreyfus suçsuzdur. Tüm elde ettiklerim adına, kavuştuğum ün adına, Fransız edebiyatının yayılmasına yardım eden yapıtlarım adına and içiyorum ki Dreyfus suçsuzdur. Eğer Dreyfus suçsuz değilse tüm bu saydıklarım yerle bir olsun, yapıtlarım yok olsun. O suçsuzdur. Öyle görünüyor ki her şey bana karşı. İki meclis, sivil yöneticiler, asker yöneticiler, büyük tirajlı gazeteler, onların zehirlediği kamuoyu. Benden yana olan yalnızca düşüncem, kafamdaki gerçek ve adalet ülküsü. Bundan dolayı huzur içindeyim, yeneceğimden eminim. Ülkemin yalan ve adaletsizlik içinde kalmasını istemedim. Burada bana ceza verilebilir ama bir gün şerefinin kurtulmasına yardım ettiğim için Fransa bana teşekkür edecektir. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 100.